SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe'ylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 9 Haziran 2022 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalıların topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da yurt dışına çıkmayı planlayanlar için önemli bir bölüm var. Avustralya pasaportuna yoğun talep yüzünden bazılarının aylarca beklediği belirtiliyor. Sonra da ülkenin kuzeydoğusunda dünyanın doğal harikalarından Büyük Bariyer Resifi'nin küresel ısınma yüzünden maruz kaldığı zarara bakacağız. Telefon numaramız 0429-99-62-63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Mert Balkanlı'nın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya'nın enerji piyasası operatörüne gelecekte arz kıtlıklarını önlem amacıyla gaz depolaması için daha fazla yetki verildi. Berlin'in popüler bir alışveriş bölgesinde bir otomobil kalabalığın üzerine sürdü. Olay sonucu bir kişi öldü, yaklaşık 30 kişi de yaralandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'yi ziyaret etti. Federal Enerji Bakanı Chris Bowen, enerji piyasası operatörüne özellikle enerji fiyatlarının yükseldiği zamanlarda arzda gelecekte yaşanabilecek eksiklikleri önleme adına gazı depolaması için daha fazla güç verileceğini söyledi. Dün eyalet ve bölge enerji bakanlarıyla görüştükten sonra konuşan Bowen, kömür yerine yenilenebilir enerji ve depolamaya odaklanacak istikrarlı enerji arzını sağlamaya yönelik bir planın geliştirilmesi de dahil olmak üzere 11 eylem noktası üzerinde anlaştıklarını söyledi. Enerji Güvenliği Kurulu, Temmuz ayında yapılacak bir sonraki toplantıda bakanlara sunulacak olan planı geliştirmekle görevlendirildi. Bowen, yenilenebilir kaynaklara geçişle birlikte enerji kesintilerinin daha sık hale gelebileceğine dair endişeleri reddetti.
No, I don't accept that as inevitable. What I do accept is that is a result if you get it wrong. That's the result of poor planning and a previous government which didn't see the opportunities of transmission, didn't see the opportunities of renewable energy.
Hayır, bunun kaçınılmaz olduğunu kabul etmiyorum diyen Federal Enerji Bakanı Chris Bowen, kabul edeceğim şey eğer yanlış yaparsanız böyle bir sonuç yaşanabileceği. Bu, kötü planlamanın ve yenilenebilir enerjiye geçiş fırsatlarını görmeyen önceki hükümetin sonucudur. Çünkü bu dönüşümü doğru yapmanız gerekiyor. Bu yüzden geçen hafta gördüğümüz türden krizleri görmemizin kaçınılmaz olduğunu kabul etmiyorum. Bu, yenilenebilir kaynaklara geçişin sonucu değil. Bu, zayıf planlama ve zayıf politikanın sonucudur ifadelerini kullandı. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Rushworth, Avustralya'da aile içi şiddeti sona erdirmek için yeni 10 yıllık ulusal planı gerçekleştirmenin gündeminin başında olduğunu söyledi. Rushworth, Haziran sonunda sona erecek eski planın yerine yeni planı uygulamak için eyalet ve bölgedeki meslektaşlarının yanı sıra Federal Kadın Bakanı Kathy Gallagher ile birlikte çalışıyor. ABC'ye konuşan Rushworth, önceki hükümetin yeni program üzerinde çalışmaya başlamak için daha fazla adım atmamasından hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
We need to get it right. We need to get this national plan right.
Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Rushworth, bu ulusal planı doğru yapmalıyız çünkü 10 yıl yürürlükte olacak diyor. Alman yetkililer Berlin'de meydana gelen bir olayda ölen kadının Orta Almanya'nın Hessen eyaletinden öğrencileriyle okul ziyaretinde olan bir öğretmen olduğunu söyledi. Bir otomobilin Berlin'in popüler bir alışveriş bölgesinde yol kenarında duran bir gruba doğru sürmesi sonucu çoğu okul çocuğu, birçok kişi de yaralandı. Berlin'de yaşayan 29 yaşındaki Alman Ermeni sürücü yoldan geçenler tarafından gözaltına alındı ve ardından hızla tutuklandı. Olayın sebebi hala tespit edilemedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'dan milyonlarca ton tahıl ve diğer imtia ihraç edecek ve Rus gıda gübrelerinin küresel pazarlara engelsiz erişim sağlayacak bir paket üzerinde çalıştığını söyledi. Ukrayna dünyanın en büyük buğday, mısır ve ayçiçek yağı ihracatçılarından biri. Ancak Rusya'nın limanlarını abluka altına alması bu akışın çoğunu durdurdu. Rusya ve Türkiye, Ukrayna'nın tahıl ithalatı için Karadeniz'de güvenli bir deniz koridoru oluşturulmasına desteğini dile getirirken, Türkiye buna Rusya'ya yönelik batı yaptırımlarının hafifletilmesinin eşlik etmesi gerektiğini söylüyor. Guterres, savaşın etkisiyle 2022'de şiddetli gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalan insan sayısının 47 milyon kişi daha artabileceği konusunda uyarıyor.
The war, together with the other crises, is threatening to unleash an unprecedented wave of hunger and destitution, leaving social and economic chaos in its wake.
Guterres, savaş diğer krizlerle birlikte eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk dalgasıyla ve ardından sosyal ve ekonomik kaosla tehdit ediyor. Savunmasız insanlar ve savunmasız ülkeler şimdiden ağır darbe alıyor. Ama hata yapmayın, hiçbir ülke veya hiçbir topluluk bu yaşam maliyeti krizinden etkilenmeden çıkamayacak diyor. Avrupa Parlamentosu, elektrikli araçların daha hızlı geliştirilmesi yoluyla iklim değişikliğine karşı mücadeleyi hızlandırmayı amaçladığı için 2035'ten itibaren yanmalı motorlu arabaları yasaklayacak bir yasa taslağını onayladı. Bu yasak, benzinli veya dizel motorlu yeni otomobillerin 27 üyesi olan Avrupa Birliği'nde satışının yasaklanması anlamına geliyor. Avrupa Birliği Meclisi ortak bir tutum benimsedikten sonra bloğun üye ülkeleriyle müzakerelere başlayacak. Bu da nihai yasanın metninin daha değiştirilebileceği anlamına geliyor. Tasarı, Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği emisyonlarını 2030'a kadar %55 azaltmayı hedefleyen 55'e uygun adlı iklim değişikliği paketinin bir parçası. Geçen hafta Teksas'ta bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen çocuklardan birinin ebeveynleri, silahlı şiddete ilişkin Kongre Komitesi'nin duruşmasında duygu yüklü bir ifade verdi. Uvalde'den video aracılığıyla konuşan Felix ve Kimberly Rubio, saldırı sabahı okul ödül töreninden ayrıldıktan sonra kızlarının ölümünü öğrendiklerini anlattılar. Duruşma, Demokratların liderliğindeki meclisin yarı otomatik tüfek satın alma yaş sınırını yükseltecek ve 10 mermiden fazla kapasiteli mühimmat şarjörlerinin satışını yasaklayacak yasayı geçirmesinin beklendiği zamanda oluyor. Kimberly Rubio duruşmada başka bir annenin kendisinin katlanmak zorunda kaldığı acıyı yaşamasını istemediğini söyledi.
We seek a ban on assault rifles and high capacity magazines. We understand that for some reason, to some people, to people with money, to people who fund political campaigns, that guns are more important than children.
Rubio, saldırı tüfeklerinin ve yüksek kapasiteli şarjörlerin yasaklanmasını istiyoruz. Bazı insanlara, parası olanlara ve siyasi kampanyaları finanse edenlere göre silahların çocuklardan nedense daha önemli olduğunu anlıyoruz. Ancak artık ilerleme istiyoruz diyor. Bunun yasalaşma şansı çok az olsa da bu eylem demokratların Kasım ayında seçmenlere yönelik silah politikaları konusundaki duruşunu belirlemede yardımcı olacak. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl koridoru için Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı uygulanabilir görüyoruz dedi. Lavrov ise Ukrayna limanlarını mayınlardan temizlerse biz de gemilerin çıkışı için adımlar atarız dedi. Daha önce Rus basınında çıkan ancak teyit edilmeyen haberlerde limanın mayınlardan temizlenmesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devreye gireceği, gemilerin Karadeniz'de sehir güvenliğinin ise Rusya tarafından sağlanacağı iddia edilmişti. Türkiye'nin Kuzey Suriye'ye yapacağı olası harekat hakkında da konuşan Lavrov, Türkiye'nin sınır güvenliği hassasiyetini önemsiyoruz, Astana formatı çerçevesinde Türkiye ile birlikte çalışmaktayız açıklamasını yaptı. Hayat pahalılığı ile mücadele eden Türkiye'de Türk lirasındaki düşüş sürüyor. Kur korumalı mevduat sistemiyle doları aşağı çeken Türkiye'de son 24 saatte yaklaşık %2.5 değer kaybeden Türk lirası aralık seviyelerine yeniden geldi. Bununla birlikte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, 2022 için Türkiye'de enflasyon tahminini en son Aralık'ta yayınladığı rapordakinden 3 katına çıkararak %72 yaptı. OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini ise %0.4 puan arttırarak %3.7'ye yükseltti. Uluslararası Kredi Değerlendirme Kuruluşu Standard & Poor's'un düzenlediği webinarda ise Türkiye'nin bazı ilave sermaye kontrolleri getirebileceğine dair riskin arttığına dikkat çekildi. Kuruluş kişi başı milli gelirin ise 8.046 dolara düşeceğini öngördü. Türkiye'den diğer haber başlıkları ise şöyle. Sadat, avukatları aracılığıyla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde Kılıçdaroğlu'nun amacı şirketimizi politik emellerine alet etmek, şirketimiz üzerinden siyasi kazanım elde etmektir denildi. CHP lideri, önünde bulunduğumuz Sadat paramiliter bir kuruluştur. Burası terörist yetiştiren bir kurumdur diye konuşmuştu. İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde bir grup kadın, bira içtikleri gerekçesiyle 3 erkeğin saldırısına uğradığına ilişkin sosyal medyada görüntüler paylaştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden ikisi tutuklandı. Diyarbakır'da örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 20'den fazla gazeteci gözaltına alındı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre bir Avustralya doları 12 lira 36 kuruştan, 72 Amerikan sentinden ve 67 Euro sentten işlem görüyor. Ve hava durumuna bakacak olursak Meteoroloji Bürosu gözlemlerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 10 derece, Sydney güneşli 16, Melbourne yağışlı 13, Adelaide'de artan yağış görüyoruz 15, Perth yağışlı 23, Hobart az yağışlı 10, Wollongong güneşli 15, Newcastle genelde güneşli 16, Brisbane güneşli 18, Cairns parçalı bulutlu 26 ve Darwin daha az nemli ve güneşli 33 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak.
Sayın dinleyiciler, haber bülteni için arkadaşımız Mert Balkanlı'ya teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Birazdan Avustralya pasaportuna başvurmayı planlıyorsanız seyahate çıkmadan çok önce başvurmanız gerektiğini gösteren bir bölüm olacak. Sonra da dün Yüksek Mahkeme'nin aldığı bir kararı inceleyeceğiz. Türkiye ve Avustralya vatandaşı olan bir kişi geçen yıl İçişleri Bakanı tarafından terörle ilişkili olduğu şüphesiyle vatandaşlıktan çıkarılmıştı. Dün Yüksek Mahkeme bunun anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Bu kararın onlarca kişiyi etkileyebileceği belirtiliyor. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Mesajlar gelmeye başladı bile. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlarla devam etmek istiyorum yayına. Hacı Tokdemir Bey, ey vatandaş hiç ağlama, hiç sızlanma. Gerçek olan şu ki 20 yıldır AK Parti'yi tek başına iktidar yaptığın döviz kuru bu kadar yüksekse, dış borçların 4 katı büyümüşse, eğitim adalet dibe vurmuşsa, enflasyon yoksulluk tavan yapmışsa, saray ve yandaşları 3-5 yerden maaş alıyorsa, bazıları vergi cennetlerine milyarlar kaçırıyorsa ve sen hala gemiyi karaya oturtan adamı kendine kaptan görüyorsan kabahatin büyüğü sende kardeşim, kurtul şu biat gafletinden, aç gözünü artık uyan demiş Hacı Bey. Necdet Çimenli Bey, demokrasinin liderliğini yaptığını zannettiği Amerika Birleşik Devletleri'ne silah yasası önergesi günlerdir temsilciler meclisinden geçiremediler. Acaba hala asırlardır siyah beyaz nefreti devam ediyor mu diye sormuş. Haberlerde dinlediğiniz gibi geçmesi de beklenmiyor bu silah yasasının, biraz sembolik. 19 çocuk öldükten sonra bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama Amerika'da silah yasası geçecek gibi değil, ne olursa olsun. Fatoş Hanım'ın mesajı şöyle: İslam aleminin halifeliğini hayal eden Erdoğan yine ülkeyi çöküşün son noktasına taşımak niyetinde. Terrifat ve Münbiç'e girme amacı Türkiye'nin toprak güvenliği değil, yine kendi çıkarı için ülkeyi korkunç bir maceranın peşine sürükleme planıdır. Asıl amacı o bölgeleri Talibancı şeriatçı akımlara destek vererek Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaktır demiş bu dinleyicimiz ve Türk askerleri Erdoğan'ın şeriatçı akımlarına kurban edilemez diyor bu dinleyicimiz. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimizde muhafazakar ve İslami değerlere büyük değer veren Başkan Erdoğan parmağındaki tek yüzeye bir taş ilave etmek yerine Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı son 150 bin liralık tazminatı da İslami vakıflara eğitim için hibe etmiş. Bugüne kadar hak ettiği tüm olumlu lakaplara bir de kendisine 2023 seçimlerinden sonra İslam aleminin de isteği olan halife ünvanı verilmelidir demiş Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, şimdi yayınımıza geçecek olursak, sınırların açılmasıyla beraber birçok Avustralyalı yurt dışına çıkmayı planlamaya başladı. Son 6 aydır çok sayıda insan da çıktı. Ancak binlerce kişi de pasaportlarını alamadıkları için hiçbir yere gidemeden bekliyor. Avustralya çapında pasaport ofisleri yoğunluktan şikayetçi. Uluslararası sınırların açılmasından beri artan sayıda başvuru alan pasaport yetkilileri, pandemi öncesi 7 ila 9 bin olan günlük başvuru sayısının büyük çapta arttığını söylüyor. Geçtiğimiz salı günü 16.500 başvuruyla yeni bir günlük rekor kırılmıştı. Uluslararası sınırlar açılsa da binlerce Avustralya vatandaşı pasaportlarını alamadıkları için yurt dışına çıkamıyor. Ülke çapında pasaport ofislerinde saatlerce sırada beklemek zorunda kalanlar da şikayetçi. SBS aylardır pasaportlar için bekleyen birkaç kişiyle konuştu.
I've called and called and there's no answer. So I gave up and just came here.
You can't get through on the phones, so you have to come down and sit in queue and things. So
how long have you been in the queue so far today?
How long? 4 hours.
Biri pasaport yardım hattını aradığını ancak cevap veren olmayınca pasaport ofisine gelmeye karar verdiğini söylüyor. Telefonlarına cevap alamayan tek kişi bu kişi değil. Bir başkası da ofise gelip sıraya girmekten başka çaresinin kalmadığını belirtiyor. Biri 4-5 saattir kuyrukta olduğunu söylerken bir diğeri de pasaport başvurusunu 9,5 hafta önce yaptığını ve endişelenmeye başladığı için gelip sıraya girdiğini belirtiyor. Serenis Kulangarah, 6 yaşındaki oğlu için geçen ayın başında pasaport başvurusu yapmış. birkaç ay sonra bir aile tatili planlıyorlardı. Ancak 1 Haziran'da Hindistan'da kayınpederi beklenmedik bir şekilde vefat etmiş.
I was really hoping I could see him one last time and pay the final respects and also support my wife.
Onu son bir kez görüp saygılarımı sunmayı umuyordum ve ayrıca eşimi de desteklemek istiyordum diyor. Bu tür durumlarda birçok karmaşık şeyin ortaya çıktığını, onların halledilmesine yardım edeceğini, tüm gün sırada beklemek zorunda kaldığını söylüyor. Sonunda dün pasaportuna kavuşmuş, en azından cenazeye katılabileceğini söylüyor.
The struggle I had to go through in the last few days to get it and now.
Son günlerde yaşadığım onca zorluk ve oraya gitmek de ayrı bir dert ama sonunda pasaportumu alıp ailemle beraber olacağım için mutluyum diye konuşuyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts, gecikmeleri ve pasaport ofisine ulaşılmamasını kabul edilemez olarak niteliyor. Hükümetin Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı ile pasaport hazırlık süreçlerini kısaltıp telefon hattı hizmeti için daha fazla eleman alınması için çalıştığını söyledi. Watts, artan pasaport talebinin tahmin edilebilir bir süreç olduğunu, eski hükümetin bunun için hiç hazırlık yapmayarak sorumsuzluk yaptığını söylüyor. Muhalefetin dışişleri sözcüsü Simon Birmingham da sistemin daha hızlı işlemesi için ilave kaynak olduğunu belirtiyor. Pasaport ofisi sitesinde başvuru sonrası pasaportunuz için en az 6 hafta bekleme süresi ayırmanızı istiyor. Pasaporta ilk defa başvuruyorsanız daha detaylı inceleme yapıldığı için sürecin daha uzun olduğu, bu yüzden de ilk defa başvuranların pasaport ellerine geçince bilet almalarının daha güvenli olacağı belirtiliyor. Bu arada Avustralyalıların yurt dışına çıkması tek sıkıntı değil. Yabancı ülke vatandaşlarının da Avustralya'ya girebilmesi bir başka sıkıntı. İçişleri Bakanlığı sınırların kısmi açılışından sonra ziyaretçi vizesi başvurularında %427 artış olduğunu söylüyor. Ayrıca turist vizesi başvurularının %90'ının 37 gün içinde sonlandığını belirtiyor bakanlık. Başvuruların eksik veya hatalı belgeler yüzünden uzayabileceğinin de altı çiziliyor.
Sayın dinleyiciler, COVID-19 pandemisi devam ediyor biliyorsunuz. Şimdi bugün yeni bir açıklama yapıldı aşılar konusunda. 12 ila 15 yaş arası kronik rahatsızlığı olanlar veya çok ciddi hastalıkları olanlar, bünyesi zayıf olanlar gelecek haftadan itibaren 3. doz aşıyı olabilecek. Bu yaklaşık 120 bin gencin aşı 3. doza dahil edildiği anlamına geliyor. Atagi bunu önceden tavsiye etmişti. Hükümette, federal hükümette kabul etti. Önümüzdeki haftadan itibaren 12-15 arası ciddi hastalıkları olan çocuklar aşı olabilecek 3. aşılarını. Sayın dinleyiciler, dün Yüksek Mahkeme İçişleri Bakanı'nın terör şüphesiyle çift vatandaşlığı olanları vatandaşlıktan atmasını anayasaya aykırı olduğuna karar verdi ve buna yönelik Türkiye, Avustralya çift vatandaşı olan bir kişinin vatandaşlığının iptalini de iptal etti. Avustralya'da dün Yüksek Mahkeme, hükümetin terörist eylemlere bulaşmış olmakla suçlanan çift vatandaşların Avustralya vatandaşlığını iptal etme hakkı olmadığını, bunun anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Türkiye ve Avustralya çift vatandaşı Delil Alexander'ın Suriye'de DAEŞ'e katılmakla suçlandıktan sonra tartışmalı olan vatandaşlık yasası kapsamında Avustralya vatandaşlığı iptal edilmişti. Türkiye-Avustralya çift vatandaşı Delil Alexander'ın İçişleri Bakanı Karen Andrews'un geçen yıl aldığı vatandaşlıktan çıkarılma kararına karşı yaptığı itiraz dün Yüksek Mahkeme tarafından haklı bulundu. Alexander, Avustralya'da bir mahkemece yargılanmamıştı. Delil Alexander'ın avukatı Osman Samin, bahsi geçen yasanın fazla kapsamlı ve aşırı olduğunu söylüyor.
It is a radical power with no precedent in Australian legal history.
Kanunun Avustralya'nın yargı tarihinde eşi görülmemiş derecede radikal olduğunu söyleyen Samin, bu yasa sayesinde İçişleri Bakanı'nın yargı sistemine paralel kendi yargı sistemini kurduğunu ve
verilebilecek en sert cezaları verebildiğini söylüyor. Dün Yüksek Mahkeme'de çoğunluk, bir kişinin suçlu veya suçsuz olacağını sadece mahkemelerin karar verebileceğini ve bu yüzden de yasanın bakana sağladığı yetkilerin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Karar yasanın artık geçersiz olduğu ve Alexander'ın vatandaşlığının geri verildiği anlamına geliyor. Avukat Samin sonuçtan memnun.
It is a massive relief for our client and essentially today's decision
declares müvekkili ve benzer durumda olanlar için Avustralya vatandaşlığının iade edilmesinin büyük rahatlama sağlayacağını söylüyor. New South Wales Üniversitesi'nden anayasal hukukçu Sanjitay Pillay, yüksek mahkeme kararının etkisinin kapsamlı olacağını söylüyor. Onlarca kişinin iptal edilen 36B numaralı yasa maddesi kapsamında vatandaşlığını kaybettiğini söylüyor.
So what that means is that any time someone's had their citizenship cancelled under section 36B, because that provision
36B kapsamında vatandaşlığı iptal edilenler için bu kararın artık geçersiz olduğunu, bu kapsamda sadece Alexander değil 36B mağduru herkesin vatandaşlığını geri alacağını söylüyor. Pla yine de 36B kapsamında vatandaşlığını kaybeden ve dün alınan karardan hiçbir zaman haberi olmayacak kişiler olabileceğini de söylüyor. Bir de Avustralya'ya dönme önünde engel olan diğer yasalardan bahsediyor.
We've got like many, I think it's over 90 anti-terror laws on the books in Australia.
Avustralya'da 90'dan fazla terörizmle mücadele yasası olduğunu, pasaportu iptal eden veya donduran veya uzaklaştırma kararlarının pratikte vatandaşlıktan çıkarılma türü bir sonucu doğurduğunu belirtiyor. Delil Alexander'ı vatandaşlıktan çıkaran Karen Andrews, SBS News'e yaptığı açıklamada koalisyonun Avustralyalıları korumak için gerekli her adımı attığını ve şimdi herkesin İşçi Partisi hükümetinin ulusal güvenlik konusunda verdiği sözleri tutup tutmayacağına bakacağını söyledi. Yeni Adalet Bakanı Mark Dreyfus da yaptığı açıklamada yüksek mahkeme kararının Avustralya'ya yönelik bir tehdit yaratmadığını, Avustralya'ya yönelik yurt dışından gelebilecek her tehdidi bertaraf edecek çok sayıda araç olduğunu belirtti. Alexander'ın şu anda Suriye'de bir hapishanede tutulduğu düşünülüyor. Onun adına mahkeme sürecini başlatan ailesi bir yıldır ondan haber alamamış durumda.
Essentially, upon Mr. Alexander's citizenship being revoked, he was then moved to a prison in Damascus known as
Far. Avukat Samin, Alexander'ın vatandaşlığı iptal edildikten sonra Şam'da işkence ve ölümlerle anılan bir hapishaneye gönderildiğini ve bu hapishanede mahkumların aile veya avukatlarıyla iletişimi olmadığını söylüyor. Avukat ve aile gerekli diplomatik yardıma ulaştırması için İçişleri Bakanlığı'na başvurdu bile. Sayın dinleyiciler, saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. Avustralya Doğu kıyılarında SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Şimdi sizden gelen birkaç mesajı okumak istiyorum. BS Rumuzu dinleyicimiz, AKP'li Bakan Nebati'ye konuşma yasağı getirilmiş. Ola ki yanlışlıkla bir doğru şey söylemesinden olsa gerek, komik bunlar, her gün rezil oluyorlar, kısıtlı yalanlara devam ediyorlar demiş bu dinleyicimiz. Ali de Rumuzu dinleyicimiz, herkes halifeliğe takmış, papalık kaldırılsın diyen yok, su akar yatağını bulur demiş bu dinleyicimiz. İsmini vermeyen bir dinleyicimiz, haberlerde belirttiğimiz 20 gazetecinin Diyarbakır'da tutuklanmasıyla ilgili bir mesaj yollamış. Kürt 20 gazetecinin tutuklanmalarına Türk gazeteciler seyirci olmamalılar. Çünkü bir gün bu olayın aynısı size de yapılabilir. Seyirci kalma, sıra sana da gelir demiş bu dinleyicimiz. Necdet Çimenli Bey de kişi şayet mahkemece suçlu bulunmuşsa tabii pasaportu iptal edilmesi normal ama bu bakanın görevi değil diyor. Evet, yüksek mahkemenin kararının tam özeti de bu. Sayın dinleyiciler, küresel ısınmanın en fazla zarar verdiği doğal harikalardan biri Büyük Bariyer Resifi. Arkadaşımız Nilgün Kılıç, resifin yine zarar gördüğünü gösteren en son raporu bizim için inceledi.
Dünyanın en büyük mercan kayalıkları grubu olan Great Barrier Reef, yani Büyük Bariyer Resifi'ndeki 10 resiften 9'unu etkileyen başka bir kitlesel mercan ağarmasının yol açtığı zararı tespit edildi. Yeni yayınlanan bir hükümet raporunda Büyük Bariyer Resifi Deniz Parkı Kurumu bunun 7 yıl içinde meydana gelen 4. toplu ağarma olayı olduğunu ve El Niño'nun tersi olan bir atmosfer sebepli okyanus olayı olan La Niña hava durumu modeli sırasında ilk kez gerçekleştiğini doğruladı. Büyük Bariyer Resifi üzerinde sular sakin olabilir. Ancak Büyük Bariyer Resifi Deniz Parkı Kurumu tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre yüzeyin hemen altında eşi benzeri olmayan mercan kayalıkları sıkıntı içinde ve aylardır başka bir kitlesel ağırma olayından müzdarip. Raporu hazırlayanlar arasında olan baş bilim adamı Dr. David Wackenfield, ağırmaya ilişkin kanıtların tahrip edici olduğunu söylüyor.
I think it's safe to say that the fingerprints
Dr. David Wackenfield, Büyük Bariyer Resifi üzerindeki iklim değişikliği etkisinin parmak izlerinin son derece net olduğunun söylenebileceğini ifade etti. Bilim adamları ilk olarak alarm seviyesini resif üzerindeki okyanus sıcaklıklarının rekor seviyeye ulaştığı Aralık ayında yükseltti. Ve yakın zamanda Büyük Bariyer Resifi Deniz Parkı Kurumu mercan kayalıklarının bazı kısımlarında su sıcaklıklarının Mart ayı ortalamasının 4 santigrat derece kadar üzerine çıktığı uyarısını yapmıştı. İncelenen 700'den fazla resiften %91'inde bir miktar ağırma görüldü. Ve Dr. Wackenfield bunun resifteki bir dizi büyük çevre olayının en sonuncusu olduğunu söyledi.
Certainly the fact that we have seen four of them in 7 years.
Dr. Wackenfield kesinlikle bunu 7 yılda 4. kez gördüğümüz gerçeği gezegenin şu anda sanayi devriminden önce olduğundan 1-2 derece daha sıcak olduğu gerçeğinin bir yansıması diye konuştu. Ağırma ısınan sular nedeniyle mercan kayalıklarının içlerinde yaşayan onlara rengini ve canlılığını veren alt türü organizmaları atmasıyla oluşuyor. Bu beyazlaşmanın La Niña iklim olayıyla aynı yıla rastlaması ayrıca büyük endişelere yol açıyor. Normal olarak La Niña bölgede havaların serinlemesine yol açan bir iklim olayı. Uzmanlar bundan sonraki El Niño iklim olayında mercan kayalıklarında meydana gelebilecek felaketten korkuyorlar. Çünkü bölgede periyodik olarak yaşanan El Niño iklim olayı La Niña'nın tersine havaların ısınmasına yol açıyor. Mercanların çoğu hayatta kalacak olsa da bu olayın tipik olarak daha soğuk olan La Niña koşullarında gerçekleşmesi bilim adamları tarafından kaygı verici bulunuyor. İlk kez geçen yaz boyunca bu La Niña koşulları olmasına rağmen toplu bir mercan ağırma olayı gördük diyen Dr. Wackenfield ve yine bu sadece dikkatimizi gezegenin ısınmakta olduğu ve denizlerdeki ısı dalgalarının bir zamanlar olduğundan daha yaygın olduğu gerçeği üzerinde yoğunlaşıyor diye konuştu. Raporla birlikte yayınlanan bir haritada Cape Tribulation ile turistler tarafından en çok ziyaret edilen bölge olan Whitsunday arasında en şiddetli ve aşırı beyazlamanın nasıl gerçekleştiği ayrıntılı olarak açıklanıyor. İklim Konseyi'nin araştırma direktörü Dr. Simon Bradshaw müdahale olmadan bu ikonik bölgenin risk altında olduğunu söylüyor. Dr. Simon Bradshaw dolayısıyla resifimize bir mücadele şansı vermenin ve buna bağlı tüm endüstrilerin ve işlerin kesinlikle Büyük Bariyer Resifi'ne yönelik bir numaralı tehdit olan iklim değişikliğiyle mücadele için çok daha güçlü eylemlere bağlı olduğu açıktır diye konuştu. Bilinen ilk büyük ağırma 1998 yılında yaşandı. O zamandan beri 4'ü 2016'dan beri olmak üzere 5 tane daha ağırma görüldü. Dr. Bradshaw durumun umut verici olmadığını söyledi. Bilim işlerin ters gitmesine izin vermeye devam edersek bu ağırma olayının 2044'ten sonra her yıl meydana geldiğini görebileceğimizi öne sürüyor diyen Dr. Bradshaw başka bir deyişle Great Barrier Reef'i ve dünya çapındaki hemen hemen tüm tropik mercan resiflerini etkin bir şekilde kaybederiz diye konuştu. Federal seçimler yaklaşırken resifin kötü durumunun küresel ısınmayı 1,5 santigrat dereceyle sınırlamak için harekete geçme gereğini vurguladığını da sözlerine ekliyor Dr. Bradshaw.
There's a huge amount at stake here.
Burada tehlikede olan çok büyük bir miktarda mercan kayalıkları var diyen Dr. Bradshaw, Avustralyalıların büyük çoğunluğunun bu riski anladığı ve hükümeti kuran kişinin de resifin korunmasını sağlamak için çok daha fazlasını yapmasını beklediği de çok açık diye konuştu. Daha geçen hafta rapordan sorumlu kuruluşlar söz konusu raporun yayınlanmasının siyasi müdahale nedeniyle kasıtlı olarak seçim sonrasına ertelendiğini yalanladı. 10 Mayıs Salı gecesi ise uyarı yapılmadan rapor aniden yayınlandı. Resifin kendisine gelince Dr. Wackenfield uzun vadeli hasarın değerlendirilebilmesi için 12 ay daha geçeceğini söyledi.
The key question at the end of every mass bleaching event is how much coral survives.
Her kitlesel ağırma olayının sonundaki kilit soru ne kadar mercanın hayatta kaldığı ve ne kadarının öldüğüdür diyen Dr. Wackenfield, bu şu anda Büyük Bariyer Resifi'nde hala ortaya çıkan bir soru. Orada hala ağarmış mercanlar var ve bunlar ölebilir ya da yeniden canlanması mümkün olabilir diye konuştu. Söz konusu bu felaketten sonra resifin yeniden canlanabilmesinin yalnızca koşullar yeniden düzelirse olabileceği ifade ediliyor. Soğuk aylarda yaz gelmeden önce resiflerin toparlanması için biraz zamana sahip olacağı umut ediliyor.
Sayın dinleyiciler, reklama geçmeden önce birkaç mesaj okumak istiyorum. Yenişehirli Rumuzu dinleyicimiz, gelişmiş ülke denilen Avustralya'da bu kadar geniş kömür maden yatakları olduğundan yakında evlerde sobalarda kömür yakıp ısınıp yemek pişirip enerji tasarrufu yapılırsa hiç şaşırmayalım demiş. Yani ilginç bir şekilde ülkenin, yani nüfusun yoğun olduğu doğuda ve güneydoğuda enerji krizi var ama mesela Batı Avustralya'da herhalde her zamankinden çok daha ucuz enerji faturaları geliyor. Bunu da bilmek lazım. Yani son dönemde bir anda doğu için bir kriz meydana gelmiş durumda. Eskişehirli Rumuzu dinleyicimiz geçen gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gezi Parkı'na katılanlar için ettiği söz. Burada kullanmayacağımı söylemiştim onu. Onun hakkında bir mesaj söylemiş. CHP'li Bekeroğlu o sözü Cumhurbaşkanı'na iade ediyorum demiş. AKP'li biri de bunun hakaret olduğunu söylemiş. Cumhurbaşkanı bütün muhaliflere hakaret etmiş midir? Bu sözcük hakaret değilse kendisine iade edilmesinde ne gibi bir sakınca olabilir diyor Eskişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz de Sayın Kemal, konuşmalarınıza daha özenli sözcükler seçerseniz CHP'nin bütçesi zayıflamaz. Çünkü bunlar da Tanrı'ya değil de paraya tapınıyorlar demiş galiba CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyor bu dinleyicimiz.
SBS Türkçeylesiniz.
Sayın dinleyiciler, şimdi bir anekdot aktarmak istiyorum. Türkiye'deki çalışma koşullarından. Türkiye'de bir gazetede çalışıyordum ben ve haftada 6 gün çalışıyorduk. 20 yıl kadar boyunca haftada 6 gün çalıştık bütün arkadaşlarımla. Yani tam zamanlı olarak çalıştık. Bazı diğer sektörlerde, bankacılık gibi, haftada 5 gün çalışılıyor ama birçok özel sektörde haftada 6 gün aslında çok anormal değil. Şimdi Avustralya gelince haliyle haftada 5 gün çalışılıyor. Şimdiki bölüm, size yayınlayacağımız bölümde Aslında Avustralya'da da bazı sektörlerde haftada 6 gün çalışıldığı yönündeki araştırmayı size yansıtacağız. Özellikle Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak çalıştığı bir sektör bu. İnşaat sektörü Avustralya'yı ayakta tutan sektörlerden biri, ancak inşaat sektöründe 6 gün çalışmak bu araştırmaya göre son derece normal. Bu bölümü yayın arkadaşımız Mert Balkanlı hazırladı.
Avustralya İnsan Hakları Enstitüsü, işçilerin refahını iyileştirmek için inşaat sektörüne haftada 5 gün çalışma çağrısında bulundu. Yapılan önemli bir çalışma, sıklıkla görünen haftada 6 gün çalışmanın zihinsel sağlık sorunlarına ve ciddi tükenmişliğe neden olduğunu söylüyor ve çalışma sahalarının hafta sonu kapanmasının faydalarını vurguluyor. Sosua Vehikite, New South Wales, New Coast'ta yaşıyor ve Sydney'in güneybatısındaki bir şantiyede çalışıyor. Bu her gün yorucu bir yolculuk anlamına geliyor.
I leave home at 3:15, catch a train at 3:30.
Vehikite, sabah evden 3'ü çeyrek geçe çıkıyorum, 3:30'da trene biniyorum ve Bankstown'da 5:30'da işimi bitirirsem normalde akşam 8'de evde oluyorum diyor. Sektördeki pek çok kişi uzun saatler boyunca ve genelde cumartesi günleri çalışıyor ve eşi ve 3 çocuğuyla geçirecek çok az zamanı kalıyor. Sürekli çalışıyormuş gibi hissediyorum diyen Vehikite, kendime ait tek günü de pillerimi şarj edip ve yeni bir haftaya hazır olmak için uyuyorum. Çalıştığım başka birçok kişi de aynı. Sadece evle iş arasında ve asla ailevi bir zamanları ya da sadece kendilerine ait vakitleri olmuyor ifadelerini kullanıyor. Ancak Vehikite yakın zaman önce 5 günlük haftanın denendiği bir hastaneyi yeniden geliştirme projesinde yer aldı. Vehikite işçiler arasında farklılıkların çok derin olduğunu söylüyor. Harikaydı diyen Vehikite, orada herkesi farklı bir zihniyette olduğunu görebiliyorsunuz. Cuma günü cumaydı ve herkes cuma günü işe gideceği için heyecanlıydı, çünkü cumartesi iş olmadığını biliyorsunuz ve şarj olmak için 2 gününüz var sözlerini sarf ediyor. Bu deneme Avustralya İnsan Hakları Enstitüsü'nün 3 sağlık altyapısı inşaat sahasını içeren bir çalışmanın parçasıydı. New South Wales Üniversitesi'nden Dr. Natalie Galeo, daha kısa bir çalışma haftasının etkisini inceleyen baş araştırmacıydı.
Work practices in construction have resulted in a range of well-being issues for workers, including heightened stress.
Dr. Natalie Galeo, inşaattaki çalışma uygulamaları işçiler için artan stres, tükenmişlik, zayıf zihinsel sağlık ve kaygı dahil olmak üzere bir dizi refah sorunuyla sonuçlandı ve genel nüfusla karşılaştırıldığında inşaat işçilerinin fiziksel yaralanma ve intihar da dahil olmak üzere ciddi zihinsel sağlık sorunları yaşıyorlar. Araştırmalardan biliyoruz ki her 2 günde bir inşaat işçisi kendi canına kıyıyor diyor. Dr. Natalie Galeo'nun çalışması sahada 6 gün yerine 5 gün bulunmanın büyük faydaları olduğunu buldu. Çalışanların yarısı çalışma saatleri, ücret, iş güvenliği, aile ve iş ilişkileri de dahil olmak üzere iş memnuniyetinin tüm alanlarda önceki işlerine göre arttığını ve iş yaşam dengelerinde büyük değişiklikler olduğunu bildirdi. Nick Mamas, Sydney'in batısındaki Concord Hastanesi'nin yeniden geliştirilmesi üzerine çalışan Winch ekibinin bir parçasıydı. Nick Mamas, projeye harcadığımız toplam saate baktığımızda aslında benzer oranda çalışıyorduk. Ancak 6 günlük bir zamandan ziyade 5 günlük bir süre boyunca çalıştığımız için konsantrasyon vardı diyor. Projenin maliyeti ve teslimatı üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmadığını, ancak iş gücüne büyük faydalar sağladığını söylüyor. Dr. Galea ve ekibi, ülkenin en önemli endüstrilerinden birinde çalışma uygulamalarının daha geniş bir şekilde yeniden düşünülmesi çağrısında bulunuyor. İnşaat işçilerinin çalışma saatlerinin hayat arkadaşlarının ekonomik güvenliğini de etkilediğini söylüyor. Dr. Galea, Çünkü onlar ortaklar. Eğer ilişkilerinde bir şey olursa, gelecekteki ekonomik güvenliklerinin tehlikeye atılmasından endişe duyuyorlardı, diyor. CFMU'nun inşaat bölümünün ulusal sekreteri Dave Noonan, sendikanın son yıllarda imzaladığı iş yeri anlaşmalarının birçoğunun çalışma saatlerinin 5 günlük bir haftaya sıkıştırılmasına izin verdiğini söylüyor.
Traditionally, large sites in particular have been open on Saturday, and in fact there's been a lot of pressure on workers to work Saturdays.
Dave Noonan, özellikle geleneksel olarak büyük çalışma sahaları cumartesi günü açıktır ve aslında cumartesi günü çalışmak için fazlaca bir baskı vardır. Aşırı çalışma saatleri endüstride bir sorundur ve sendika, insanların aşırı saatlerce çalışmamasını sağlamak için yıllar boyunca oldukça dikkatli davrandı, ancak insanların 60 ila 70 saatlik haftalara zorlandığını görüyoruz ve bu iyi değil bilgisini paylaşıyor. 5 çocuk babası ve sektörün emektarı Nick Mamas, bunu bir eşitlik sağlama sorunu olarak görüyor.
Because there's a lot of workplaces that are office based and they do a 5-day week.
Mamas, çünkü ofis tabanlı birçok iş yeri var ve haftada 5 gün çalışıyorlar. İnşaat sektöründe bir şekilde ikinci sınıf vatandaş olduk ve 6 gün çalışmamız normal ve bu adaletsizliği kaldıramıyorum. Hayatımızı bir kenara bırakıp geriye dönüp baktığımızda, eğer cumartesilerini feda etmek zorunda kalmasaydım ailemle geçirecek çok daha fazla zamanım olurdu diye düşünüyorum, ifadelerini kullanıyor.
Evet sayın dinleyiciler, şimdi programın sonuna yaklaştık. Birkaç tane daha mesaj var. Varcan Sayat Bey, merak ediyoruz. Radyomuzda Avustralya'daki COVID-19 vaka sayı haberleri niçin verilmiyor, demiş. Evet, bu konuda haklı bu dinleyicimiz. Son günlerde biz de vermiyoruz çünkü o kadar da erişilmesi kolay değil bu sayılar. Ama yani hala çok sayıda insanın öldüğünü söyleyebiliriz. Yani toplam 9000'e yaklaşıyor artık Avustralya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı. 7,5 milyonu geçmiş vaka sayısı. Başından beri COVID-19 kapan ya da en azından birden fazla kapan da oldu ama en azından 7,5 milyondan fazla kişi COVID-19 pozitif olmuş bu pandemi döneminde. Mesela son günlerdeki ölüm sayılarını size anlatayım. Yani 1 Haziran'da 35, 2 Haziran'da 56, 3 Haziran'da 50, 4 Haziran'da 60, 5 Haziran'da 30, 6 Haziran'da 3 kişi ölmüş, 7 Haziran'da 47 kişi ölmüş, 59, 58, yani aslında bayağı bir insan hala COVID-19'dan dolayı hayatını kaybediyor. Şu anda hastanede olanların alan Avustralyalı sayısı da 2700'ü geçmiş durumda. Bunlardan 99'u da yoğun bakımda tedavi ediliyor. Yani COVID-19 pandemisi bitti diyemiyoruz kesinlikle. Dediğim gibi toplam ölüm sayısı 9000'e yaklaşırken vaka sayısı da başından beri 7,5 milyonu geçmiş durumda sayın dinleyiciler. Sayın dinleyiciler, bir sonraki programımız yarın saat 14'te başlayacak. Yavuz Oğan'la Türkiye Gündemi programımız da var. Bize Yavuz Bey'e ne sormamızı istiyorsanız benle paylaşırsanız yarın sabah ona sorarım. Yarın saat 14'e kadar en son gelişmelere sbs.com.au/turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.